Edgar Allan Poe. Şeytanla asla kafan üstüne bahse girme. Seslendiren Akın Altan. Bir yazarın gelenekleri olduğu sürece der Don Tomás de las Torres. Aşk şiirlerine yazdığı ön sözde saf ve ısrarcı olun. Eserlerinizin eşit derecede şiddetli olmadığından az önem verin. Yani bir yazar kişisel olarak iyi ahlaklıysa kitaplarının ahlaklı olup olmaması önemli değildir. Biz Don Tomás'ın bu iddiasından dolayı şu anda arafta olduğunu düşünüyoruz. Şiirsel adalet açısından da aşk şiirlerinin baskısı tükenene ya da nüshaları kimse okumadığından depolara kaldırılana kadar onun orada tutulması yerinde olur. Her kurgusal yapıtın bir kıssadan hissesi olmalıdır. Aslında eleştirmenler her kurgusal yapıtın bir kıssadan hissesi olduğunu keşfetmişlerdir. Philip Melanchthon, kısa süre önce Batrachomio Machia üstüne yazdığı bir eleştiride, şairin hedefinin isyana karşı bir hoşnutsuzluk uyandırmak olduğunu kanıtlamıştır. Pierre Lassein bir adım daha ileri gider ve şairin hedefinin gençleri yemeye ve içmeye teşvik etmek olduğunu gösterir. Jacob Sugo'da Homer'in, Eunice'le John Calvin'i, Antonios'la Martin Luther'i, Latopaci ile genelde protestanları ve Harpilerle de Hollandalıları ima ettiğinden emindir. Daha çağdaş skolastiklerimiz de aynı derecede keskin zekalıdır. Bu şahıslar tufandan önce de gizli bir anlam, Powhatan'da bir mesel, Kak Rabin'de yeni fikirler ve baş parmağının sekişinde transandatalizm bulurlar. Kısacası kimsenin çok büyük bir tasarıma sahip olmadan oturup yazı yazamayacağı kanıtlanmıştır. Böylece genelde yazarlara büyük kolaylık sağlanmıştır. Mesela bir romancının oturup kıssadan hisse üzerine kafa yormasına gerek yoktur. O zaten oradadır. Yani orada bir yerlerdedir. Kıssadan hisse ve eleştirmenler kendi başlarının çaresine bakabilirler. Zamanı gelince o şahsın kadranda ya da Down Easter'da söylemek istediği ve istemediği her şey açığa çıkarılacaktır. Söylemek istemesi gereken ve söylemeye çalışıp da beceremediği her şeyle birlikte. Böylece sonuçta her şey açıklığa kavuşturulacaktır. Bu yüzden bana bir takım kara cahiller tarafından yöneltilen suçlama kesinlikle anlamsızdır. Benim için ahlaki, daha doğrusu kıssadan hisseli bir öykü yazmadığımı söylüyorlar. Onlar beni açığa çıkaracak ve kıssadan hisselerimi geliştirecek eleştirmenler değiller kesinlikle. İşin sırrı budur. 3 aylık dergi, Kuzey Amerika yavanlığı, sonunda onların aptallıkları yüzünden utanmalarını sağlayacaktır. Bu arada ben, yargısız infaza uğramamak için, bana yöneltilen suçlamaları hafifletmek için aşağıdaki anlatıyı sunacağım. Bu anlatının bir kıssadan hissesi olduğundan kimse şüphe duyamaz. Çünkü bu kıssadan hisse öykünün başlığında büyük harflerle verilmektedir. Bunun takdir edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından La Fontaine ve diğerlerininkinden çok daha akıllıca bir yöntem. Onlar etkinin son ana dek bekletilmesi gerektiğine inanıyorlar ve bu yüzden kıssadan hisselerini öykülerinin sonunda veriyorlar. Ölülere kara çalmayın. 12 taş levha üstüne yazılmış bir kanundu. Ölüler hakkında sadece iyi şeyler söyleyin. Ölüler hakkında sadece iyi şeyler söyleyin de mükemmel bir emirdir. Her ne kadar bahsedilen ölüler küçük ölü ayılardan başka bir şey olmasa da. Bu yüzden amacım mütevvafa arkadaşım Toby Demit'e sövüp saymak değil. Evet, o zavallı köpeğin tekiydi ve köpek gibi öldü. Ama kötü yönlerinin sorumlusu kendisi değildi. Bunlar annesinin suçuydu. Annesi onu çocukken elinden geldiğince kırbaçladı. Çünkü o aklı başında hanımefendi görevlerini yapmaktan hep haz duyardı ve bebekler de tıpkı sert biftekler ya da çağdaş Yunan zeytin ağaçları gibi dövülmelidir. Ama zavallı kadının solak olmak gibi bir talihsizliği vardı. Bir çocuğu sol elinizle dövecekseniz hiç dövmeyin daha iyi. Dünya sağdan sola döner. Bir bebeği soldan sağa kırbaçlamak olmaz. Eğer doğru yönde vurulan her darbe çocuğun içindeki bir kötülük eğilimini dışarı atıyorsa, bu mantığa göre zıt yönde vurulan her darbenin de içine bir kötülük sokması gerekir. Toby dövülürken çoğu zaman ben de oradaydım. Sırf tekmelenme şeklinden bile gün geçtikçe kötüleştiğini görebiliyordum. Sonunda o alçak herif için hiç kurtuluş umudu kalmadığını gözyaşları içinde anladım. Bir gün Toby'nin suratı kapkara olana dek dayak yediğini gören onu küçük bir Afrikalı sanırdı. Ve bunun onun çırpınarak kriz geçirmesinden başka bir etkisi olmadığını gördükten sonra artık dayanamadım ve dizüstü çöküp yüksek sesle sonunun kötü olduğu kehanetinde bulundum. Toby'nin kötü alışkanlıklara çok küçük yaşta başlamış olması korkunç bir şeydi. Daha 5 aylıkken öyle dürtüler hissetmeye başlamıştı ki bunlara anlam veremiyordu. 6 aylıkken onu bir deste iskambil kağıdını kemirirken yakaladım. 7 aylıkken sürekli dişi bebekleri yakalayıp öpüyordu. 8 aylıkken asla içki içmeyeceğine dair bir belgeyi imzalamayı kesinlikle reddetti. Böylece aylar geçtikçe günahları giderek arttı. 1. yılın sonunda sadece bıyık bırakmakta ısrar etmekle kalmıyordu, aynı zamanda küfür etmeye ve iddialarını bahislerle desteklemeye de alışmıştı. Bu sonucu bir beyefendiye hiç yakışmayan alışkanlık Toby Dammit'in önceden görmüş olduğum sonunu hazırladı. Bu alışkanlığı boyuyla birlikte büyümüş, gücüyle birlikte güçlenmişti. Böylece bir erkek olduğunda her lafının arasına bir bahis daveti sıkıştırır olmuştu. Bir şey karşılığında bahse girdiği de yoktu. Kesinlikle hayır. Arkadaşıma bu konuda haksızlık edemem. Bunu yapmaktansa yumurtlamayı tercih ederdi. Bu onun için bir alışkanlıktan başka bir şey değildi. Bu konuda söylediklerinin kesinlikle gizli anlamları yoktu. Tamamen masumca olmasa da basit açıklamalardılar. Bir cümleyi süslemekte kullanılan hayali terimler. ''Şu konuda bahse girelim ki'' dediğinde kimse onunla gerçekten bahse girmeyi düşünmezdi. Ama yine de ben onu uyarmanın görevim olduğunu hissederdim. Onunki ahlaksızca bir alışkanlıktı ve bunu ona söyledim. Bayağı bir alışkanlıktı. Buna inanması için yalvardım. Toplumun tasvip etmediği bir şeydi. Bu konuda yalnızca gerçeği söylüyordum. Kanunlara aykırıydı. Bu konuda yalan söylemek gibi bir niyetim yoktu. Karşı çıktım ama işe yaramadı. Kanıtladım. İlgilenmedi. Rica ettim. Gülümsedi. Yalvardım. Kahkaha attı. Vaaz verdim. Dudak büktü. Tehdit ettim. Küfür etti. Tekmeledim. Polis çağırdı. Burnunu çektim. Sümkürdü. Ve bunu bir daha deneyip denemeyeceğim üstüne bahse girmeyi önerdi. Denersem şeytana kafasını verecekti. Dammit'in annesinden oğluna geçen tuhaf fiziksel özürlerden biri de fakirlikti. Acınacak kadar fakirdi. Bahse girmekten bahsederken bunu genellikle parasal bir meseleye dönüştürmemesinin sebebi de buydu şüphesiz. Onun seninle 1 dolarına bahse girerim ki dediğini pek duymadığımı söyleyebilirim. Genellikle istediğine bahse girerim ki ya da var mısın bahse veya seninle cüzi bir miktarda bahse girerim ki en çok da şeytanla kafam üstüne bahse girerim ki derdi. En çok hoşuma giden ifade bu sonuncusu gibiydi. Belki bunun sebebi diğerlerinden daha az riskli olmasıydı. Çünkü Dammit iyice cimrileşmişti. Bahsi kabul edilirse kafası küçük olduğundan fazla bir şey kaybetmeyecekti. Ama bunlar tamamen benim yorumlarım tabii. Doğruluklarından kesinlikle emin değilim. Her halükarda söz konusu ibareyi giderek daha sık kullanmaya başladı. Bir insanın kendi beynini banknot gibi kullanmasının iğrençliğine karşın. Ama dostumun sapkınlığı ya da mizacı bunu anlamasını engelliyordu. Sonunda diğer bütün bahis şekillerinden vazgeçti ve sadece ''Şeytanla kafam üstüne bahse girerim ki'yi kullanmaya başladı. Bunu öyle bir azimle ve bağlılıkla kullanıyordu ki beni şaşırttığı kadar sinirlendiriyordu da. Anlam veremediğim şeyler beni hep sinirlendirir. Gizemler insanı düşünmeye zorlar. Bu yüzden de sağlığını bozar. Bay Dammit o iğrenç ibareyi öyle bir edayla, öyle bir telaffuzla söylüyordu ki bu ilk başta ilgimi çekti ama sonra epey sinirimi bozmaya başladı. Bu öyle bir şeydi ki şu anda daha uygun bir terim bulamadığımdan tuhaf olarak tanımlamak zorundayım. Ama Bay Coleridge de olsa mistik derdi. Bay Kant panteistik derdi. Bay Carly çarpık derdi ve Bay Emerson hiperalaycı derdi. Bundan hiç hoşlanmamaya başlamıştım. Bay Demit'in ruhu tehlikedeydi. Onu kurtarmak için güzel konuşma yetimi tamamen kullanmaya karar verdim. İrlanda tarihindeki bir kara kurbağasına hizmet eden Aziz Patrick gibi ben de ona hizmet etmeye, yani gözlerini açtırıp durumunun farkına vardırmaya yemin ettim. Hemen bu işe giriştim. Yaptığı şeye bir kez daha karşı çıkacaktım. Onu son kez dostça ikaz etmek için tüm gücümü topladım. Konuşmamı bitirdikten sonra Bay Demit son derece belirsiz davranışlarda bulundu. Birkaç saniye sessiz kalıp yüzüme sorgulayıcı bir tavırla baktı. Ama sonra başını yana eğdi ve kaşlarını epey yukarı kaldırdı. Ardından ellerini açıp omuz silkti. Sonra sağ gözünü kırptı. Sonra aynı hareketi sol gözüyle tekrarladı. Sonra ikisini birden sımsıkı kapadı. Sonra ikisini birden fal taşı gibi açtı. Öyle ki epey kaygılanmaya başladım. Sonra baş parmağını burnuna dayayıp geri kalan parmaklarıyla anlatamayacağım bir hareket yaptı. Sonunda kollarını kavuşturdu ve karşılık vermeye tenezzül etti. Söylediklerinin ayrıntılarını hatırlamıyorum. Dilimi tutarsam bana borçlu olacağını söyledi. Tavsiyelerime ihtiyacı yoktu. Olumsuz imalarından tiksiniyordu. Kendi başının çaresine bakacak kadar büyümüştü. Onun hala bebek mi olduğunu sanıyordum. Onun karakterini mi eleştiriyordum? Ona hakaret mi etmek istiyordum? Ben salak mıydım? Annem evden çıktığımı biliyor muydu? Bu son soruyu dürüstlüğüme güvenerek soruyordu ve verdiğim yanıta katlanacaktı. Bir kere daha açıkça annemin dışarıda olduğumu bilip bilmediğini sordu. Şaşkınlığımın beni ele verdiğini söyledi. Şeytanla kafası üstüne bahse girerdi ki annem bunu bilmiyordu. Bay Demit cevap vermemi beklemedi. Topluluğunun üstüne dönüp onursuzca bir aceleyle uzaklaştı. Bunu yapması kendisi için iyi oldu. Hislerim incinmişti. Hatta kızmıştım. Onun o aşağılayıcı bahsini kabul etmeye karar verdim. Şeytana Bay Demit'in küçük kafasını kazandıracaktım. Çünkü annemin evden geçici bir süre için çıkmış olduğundan haberi vardı. Ama Hüda şifa verendir. Allah bizi rahatlatır. Müslümanların ayaklarına bastığınızda söyledikleri gibi. Harekete vazifemi yaparken uğramıştım ve bu harekete erkekçe katlandım. Ama artık o sefil insan için benden beklenebilecek her şeyi yapmış olduğumu düşünüyordum. Ona artık tavsiyelerimle rahatsız etmemeye karar verdim. Onu vicdanıyla baş başa bırakacaktım. Ama ona tavsiye vermeyi kesmiş olsam da, onunla selamı sabahı kesmeye içim el vermiyordu. Hatta çok fazla ayıplanmayacak eğilimlerinden bazıları konusunda şakalar yapacak kadar ileri gittim. Bazen fesatça şakalarını, hardal yiyen oburlar gibi yaşlı gözlerle övüyordum. Ettiği şeytanca laflar beni böylesine üzüyordu. Güzel bir günde kol kola gezinirken karşımıza bir nehir çıktı. Üstünde bir köprü vardı ve buradan geçmeye karar verdik. Köprünün üstü kötü hava koşullarına karşı bir tedbir olarak örülmüştü. O kemerli geçit sadece birkaç penceresi olduğundan insanı huzursuz edecek kadar karanlıktı. Geçide girdiğimizde dışarısının aydınlığıyla içerisinin loşluğu arasındaki tezat içimi kararttı. Ama aynı şey talihsiz Demit için söylenemezdi. İçimin karardığı konusunda şeytanla kafası üstüne bahse girebileceğini söyledi. Alışılmadık ölçüde keyifliydi. Son derece neşeliydi. Öyle ki kafamda türlü türlü şüpheler belirdi. Transandatalistlerden etkilenmiş olabilirdi. Ancak bu hastalığı teşhis edebilecek kadar kültürlü değilim. Ne yazık ki yanımda kadrandaki arkadaşlarımdan biri de yoktu. Yine de bu fikirden bahsediyorum. Çünkü zavallı arkadaşım öyle bayağıca bir neşe sergiliyordu ki tam bir budala gibi görünüyordu. Yoluna çıkan her şeyin altından eğilerek geçmeden ya da üstünden sıçramadan edemiyordu. Bazen haykırıyor, bazen peltek peltek konuşuyor, önemli önemsiz tuhaf laflar ediyor. Yine de yüzünden son derece ciddi bir ifadeyi hiç eksik etmiyordu. Onu tekmelesem mi, yoksa ona acısam mı, bir türlü karar veremiyordum. Sonunda köprünün neredeyse sonuna gelmişken, karşımıza bir turnike çıktı. Ben bunun içinden usulca geçtim. Ama Bay Demit aynı şeyi yapmak niyetinde değildi. Turnikenin üstünden atlamakta ısrar ediyordu. atlarken bir parende atabileceğini söyledi. Bunu yapabileceğini gerçekten sanmıyordum. Her türden parendeyi en iyi atan kişi arkadaşım Bay Carly'ydi. Ve onun bunu yapamayacağını biliyordum. Bu yüzden Toby Demit'in de yapamayacağına inanıyordum. Bu yüzden ona boşuna övündüğünü ve iddia ettiği şeyi yapamayacağını söyledim. Bunları söylediğime daha sonra üzülecektim. Çünkü o hemen ''Şeytanla kafam üstüne bahse girerim ki bunu yapabilirim.'' dedi. Tam daha önce aldığım kararlara rağmen ona karşılık verecek ve Tanrı'ya karşı yaptığı bu saygısızlıktan dolayı ona azarlayacaktım ki birden dirseğinin yanında birinin hafifçe ''Öhö!'' diye öksürdüğünü işittim. Dönüp şaşkınlıkla etrafıma bakındım. Sonunda köprünün kuytu bir yerinde, duvarın yanında saygıdeğer görünüşlü, ufak tefek, topal, yaşlı bir beyefendinin durduğunu gördüm. Bir insan bundan daha fazla saygıdeğer görünemezdi. Çünkü yalnızca siyah bir takım elbise giymekle kalmıyordu, aynı zamanda gömleği de tertemizdi ve yakaları oldukça düzgün bir şekilde beyaz bir kravatın üstüne kıvrılmıştı ve saçı önden bir kızınki gibi ayrılmıştı. Ellerini düşünceli bir tavırla karnının üstünde birleştirmiş, gözlerini dikkatle yukarı kaldırmıştı. Ona daha yakından bakınca küçük giysilerinin üstüne siyah bir ipek önlük giymiş olduğunu gördüm. Bu bana çok tuhaf geldi. Ama böylesine tuhaf bir şey hakkında tek kelime edemeden ikinci bir öhö ile beni durdurdu. Buna hazırlıksız yakalanmıştım. Aslında böyle kısa ve özlü sözlere cevap bulmak neredeyse imkansızdır. Kuzey Amerika yavanlığının yazarlarından birinin şekerleme sözcüğü karşısında hayrete kapıldığını biliyorum. Bu yüzden yardım istemek için Bay Demit'e döndüğümü söylemekten utanmıyorum. Demit dedim. Ne yapıyorsun? Duymuyor musun? Beyefendi öhö diyor. Konuşurken arkadaşıma dik dik bakıyordum. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse epey şaşkın bir haldeydim ve bir insan epey şaşkın bir haldeyken kaşlarını çatıp vahşi görünmelidir. Yoksa kesinlikle salak gibi görünür. Demit diye belirttim. Gerçi sanki küfrediyormuşum gibi olmuştu. Ama niyetim kesinlikle bu değildi. Demit diye belirttim. Beyefendi öhö diyor. Çok derin bir laf ettiğimi iddia etmeyeceğim. Derin bir laf ettiğimi düşünmüyordum. Ama söylediklerimizin yarattığı etkiler her zaman onlara verdiğimiz değerle orantılı değildir. Bay D'ye arka arkaya peksan bombaları atsaydım ya da kafasına Amerikan şiiri ve şairleriyle vursaydım, bu ona söylediğim o basit sözcüklerden daha fazla rahatsızlık vermezdi. Demit, ne yapıyorsun? Duymuyor musun? Beyefendi, öhö, diyor. Sahi mi? Diye soludu sonunda. Yüzü bir savaş gemisi tarafından takip edilen bir korsanınkinden bile daha fazla renge arka arkaya büründükten sonra. Bunu söylediğinden emin misin? Her neyse, madem bu işe bulaştım, cesurca bir tavır takınayım bari. İşte söylüyorum. Bu ufak tefek yaşlı beyefendinin hoşuna gitmiş gibiydi. Sebebini Tanrı bilir. Duvar dibinden ayrıldı ve zarifçe topallayarak gelip Demit'in elini tuttu ve içtenlikle sıktı. Bu arada yukarı, onun yüzüne insanoğlunun hayal edebileceği en saf ve iyilik dolu ifadeyle bakıyordu. ''Kazanacağına eminim Demit'' dedi. Olabilecek en candan gülümsemeyle. Ama formalite icabı seni bir sınamadan geçirmek zorundayız. Öhö! Diye yanıtladı arkadaşım. Derin derin iç geçirip ceketini çıkararak beline bir mendil bağlarken ve gözlerini yukarı kaldırıp ağzının köşelerini indirerek yüzüne anlaşılmaz bir ifade verirken öhö! Sonra bir duraksamanın ardından tekrar öhö! Dedi ve bundan sonra öhö!'den başka tek kelime ettiğini işitmedim. Öhö diye düşündüm içimden. Toby Demit'in suskunluğu dikkat çekici. Bunun sebebi biraz önceki laf kalabalığı olsa gerek. Bir aşırı ucu diğeri takip eder. Acaba onu son azarlayışımda bana sorduğu bütün o cevaplanamaz soruları unuttu mu? Her halükarda transadatilistlerin etkisinden kurtulduğu, iyileştiği kesin. Öhö diye karşılık verdi Toby. Düşüncelerimi okumuşçasına. Düşüncelere dalmış, oldukça yaşlı bir koyuna benziyordu. Yaşlı beyefendi onu kolundan tutup köprünün karanlığına, turnikeden birkaç adım uzağa götürdü. ''Sevgili dostum,'' dedi. ''Vicdanımın sesini dinleyip sana şu kadarını söyleyeceğim. Ben turnikeye gidene kadar burada bekle. Böylece iyi ve transandantalist bir şekilde atlayıp atlamadığını görebilirim. Parende atmayı da ihmal etme. Formalite icabı biliyorsun. Üçe kadar sayacak, sonra başla diyeceğim. Başla dediğimde başlayacaksın.'' Sonra turnikeye gitti. Bir an derin düşüncelere dalmışçasına duraksadı. Ardından başını kaldırıp baktı. Sanki çok hafifçe gülümsediğini gördüm. Sonra önlüğünün iplerini sıkılaştırdı. Demit'e uzun uzun baktı ve en sonunda da kararlaştırdıkları gibi saymaya başladı. 1, 2, 3, başla! Başla sözcüğünü duyan arkadaşım hemen hızla koşmaya başladı. Turnikenin boyu Bay Lord'unki kadar uzun değildi. Ama Bay Lord'un eleştirmenlerininki kadar kısa da değildi. Sonuçta Toby'nin onun üstünden atlayabileceğini düşündüm. Ama atlayamazsa ne olacaktı? Ah, işte bütün mesele buydu. Atlayamazsa ne olacaktı? Yaşlı beyefendinin, diye düşündüm, başka bir beyefendiyi atlatmaya ne hakkı var? Bu yaşlı bücür de kim oluyor? Benden atlamamı isterse kesinlikle kabul etmeyeceğim. Kim olduğu umurumda değil. İsterse şeytanın ta kendisi olsun. Köprü oldukça gülünç bir şekilde kavisli ve kapalıydı. İçinde sürekli son derece rahatsız edici bir yankı vardı. Bu yankının farkına iyice varmaya ancak şeytanın ta kendisi dedikten sonra başladım. Ama söylediğim ya da düşündüğüm ya da işittiğim şey sadece bir an sürdü. Zavallı Toby koşmaya başladıktan sonra 5 saniye bile geçmeden sıçramıştı. Çevikçe koştuğunu ve yerden epey yukarı sıçradığını görmüştüm. O havada yükselirken bacakları korkunç bir şekilde sallanıyordu. Havada iyice yükseldiğini ve turnikenin tam tepesinde olağanüstü bir parende attığını gördüm. Turnikeyi aşmayı sürdürememesi bana son derece tuhaf geldi tabii. Ama bu sıçrayış sadece 1 saniye sürdü. Derin düşüncelerde bulunmama fırsat kalmadan Bay Demit sırt üstü turnikenin koşmaya başladığı tarafına düşüverdi. Aynı anda yaşlı beyefendinin müthiş bir hızla topallaya topallaya koşarak uzaklaştığını gördüm. Turnikenin üstündeki karanlıktan önlüğüne düşen ağır bir cismi bununla sarıvermişti. Bütün bunlar beni epey şaşırttı. Ama düşünmeye vaktim yoktu çünkü Bay Demit tuhaf bir şekilde hareketsiz yatıyordu. Hislerinin incinmiş olduğuna karar verdim. Yardıma ihtiyacı vardı. Hemen yanına gittim ve ciddi denebilecek bir yara almış olduğunu gördüm. Aslına bakılırsa kafasını yitirmişti. Etrafı aradım ama kafasını bulamadım. Bu yüzden onu evine götürmeye ve doktor çağırmaya karar verdim. Bu arada aklıma bir düşünce geldi ve köprünün yakındaki pencerelerinden birini açtım. İşte o zaman korkunç gerçeği anladım. Turnikenin 1,5 metre kadar tepesinde düz bir demir çubuk vardı. Buna benzer demir çubuklar köprü boyunca uzanmaktaydı. Yapıya destek vermek için konuldukları belliydi. Zavallı arkadaşımın boynu bu demir çubukla temasa geçmiş olmalıydı. O korkunç kaybından sonra fazla yaşamadı. Doktorlar ona fazla ilaç vermedi. Verdikleri ilaçları da arkadaşım almakta tereddüt etti. Bu yüzden durumu kötüleşti ve sonunda öldü. Bu bütün asi karaciğerlere bir dersti. Mezarını gözyaşlarımla ıslattım. Armalı aile kalkanının üstüne bir demir çubuk resmi eklettim. Cenaze masraflarını ödedim ve oldukça mütevazıca olan faturamı transandantalistlere gönderdim. O hergeleler bunu ödemeyi reddetti. Bu yüzden hemen Bay Demit'i mezarından çıkarttırdım ve onu köpek eti olarak sattım. Son.